Agos Saati. Haftalık Agos gazetesinin penceresinden Türkiye ve Dünya gündemi. Agos'un mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar. Radyo Agos.
Bochun Sireli Radyo Kontroller, Açık Radyo, Ankamı Yavuz Şapat, Noramis, Amsun Araçinoru, Yavartan Darin Polaraz Bidirlank, Yegank Tasni Yegrort Amisin. Yev, Yerek Şapatvan Patsakay Hütkin Enget, Tartiyal Miyasin Eng Açık Radyo Stüdyoyen, Radyo Agosi Jamov, Yavuz Kısink Merhagortumin. Günaydın sevgili Açık Radyo dinleyicileri, Radyo Agos saatiyle 3 haftalık bir aradan sonra Aralık ayının ilk gününde tekrar birlikteyiz. Benim keyfim yerinde bu birlikte olmaktan. Öncelikle umarım sizin için de gün iyi başlayacaktır. Gün derken artık Aralık ayının ilk gününden bahsediyoruz. Yani 2018'i de geçmişte bırakmaya hazırlanıyoruz. 12. aya geldik. Hızlı fırtınalı bir seneydi geçen. Hangi sene öyle değil ki? Her sene kayıplarıyla, arada sevinçleriyle bir sürü şey alıp götürüyor veya getiriyor. Her ikisini birlikte yaşıyoruz. Bu tuhaf bir döngü, yaşamın tuhaf bir döngüsü. 2018 de böyle anılacak. Herhalde önümüzdeki haftalarda gitgide artık gazeteler, dergiler falan geçen yılın bir muhasebesini yaparlar. Geçen bir yıl içinde yaşadıklarımızı teker teker sayfalarına, sütunlarına taşırlar. Televizyonlar belki aynı şeyi yapar. Ama yeni bir yıl gelecek. Yeni yıldan beklentiler. Çocukken hep o beklentiler büyüktü de yaşlandıkça o beklentiler tek düzeleşiyor artık. Çok fazla da bir beklenti olmuyor. Ama işte Nazım Hikmet'in dediği gibi düşmana inat, bir gün fazla yaşama tarzından bir yılı daha geride bırakmış olmak keyiflidir. Her yıl yeni bir başlangıçtır. Biz de bu ümitle karşılayacağız şüphesiz ki bir ay sonra yeni yılı. Ama oraya gidene kadar daha bizi bekleyen neler var? Herhalde ki memleketin siyasi atmosferi daha da bir kızışacak. Bu kızışma içerisinde bilmiyorum bir kaş göz yarmaları yaşayacağız muhtemelen. Ne diyelim? Allah sonumuzu hayır etsin. Çünkü yerel seçime giriyoruz ve her seçim Türkiye'de son yıllarda özellikle her seçim bir gerilim ortamı oluyor. Her seçimin kader seçimi olma gibi bir işlevi, bir yüklenen anlamı oluyor. Sonrasında tablolar kimilerine hüsran, kimilerine hayal kırıklığı, kimilerine de ümit ne yazık ki olmuyor. Yani kazananlar da kazandıklarına sevinecek halde değiller. O yüzden de sürekli bir gerilim içerisinde yaşıyoruz. Gerilimin bugünkü bize kalan en önemli görüntüsü ise gezi olayları. 5 yıl sonra gezi olaylarıyla Silbaş'tan bir hesaplaşmaya girdik. Silbaş'tan yargı süreçleri başlıyor. Silbaş'tan Taksim dayanışmasına yönelik soruşturmalar hazırlanmaya çalışılıyor. Gezi'den 15 Temmuz vizali bir kalkışma anlamı çıkarmaya çalışılıyor ama çıkmıyor. Çıkmıyor. 2 hafta önce yazdığım köşe yazısındaki başlık da buydu. Gezi'den ekmek çıkmaz. Hakikaten de bu nafile bir çaba. Oradan bir suç üretmek mümkün değil. Gezi olayları bu memleketin en şanlı bir direniş sayfasıydı. Bütün dünyaya mal olmuş bir direniş sayfasıydı. Nasıl ki 68 Paris öğrenci ayaklanmalarından bir suç çıkmazsa Gezi'den de bir suç çıkmaz ve Gezi asla öbüründen geri kalır bir şey değildi. Toplumda özellikle de toplumun genç kesiminde yarattığı o büyük motivasyon anlamıyla da bir milad olacak. Nasıl ki üzerinden 50 yıl geçtikten sonra 68 Paris'ini hatırlıyorsak, üzerinden 50 yıl da geçse bugün birilerinin kabusu olmaya devam edecektir Gezi. Ama aynı zamanda da tarihin şanlı bir sayfası olacaktır. Bu şanın en önemli kaynağı da her şeyin spontan gelişmesiydi. Hiçbir hiyerarşik yapı içerisinde olmamasıydı. Son derece amatörce, son derece doğallığı içerisinde inanılmaz bir yaratıcılık serüveni olmasıydı. Şimdiden edebiyatın bir bileşeni oldu. Şiirin bir bileşeni oldu, sinemanın bir bileşeni olacak, tiyatronun bir bileşeni olacak ve tarihe mal olacak. Ama tarihe mal olacak başka bir sürü şey daha yaşıyoruz. İsterseniz öncelikle bir soluklanalım, bir müzik dinleyelim. Müzik diye de şimdi bu konuşmamızın paralelinde hemen bir Lena Şamamyan dinleyelim. Çünkü Lena Şamamyan bir kez daha güncellenecek. Konser için İstanbul'a geliyor Lena Şamamyan. Bu da hoş bir haber. Ama biz şimdi Şamlı, Şam doğumlu Suriyeli Ermeni müzisyen Lena Şamamyan'ın kanun virtüözü Göksel Baktagir ile yaptığı albümü Launan'dan Mars'a Zaman adlı parçayı dinliyoruz. Beste Baktagir'e ait. Göksel Baktagir biliyorsunuz ülkemizin değerli bir kanun virtüözü, kanun hocası ve onun bir eserini Lena Şamamyan'la dinliyoruz. Günaydın mahiyetinde Mars'a Zaman.
Altyazı M.K.
Bu nasıl büyülü bir ses, bu nasıl buğulu bir ses, bu nasıl bir yorum. Her ikisinin de emeğine sağlık, hem Bakhtagir'in hem Lena Şamamyan'ın. Evet, programımıza devam edelim. Gene haftanın gündemiyle konuşuyoruz. Haftanın gündeminde şüphesiz ki bir yandan özellikle de yandaş basın kilitlenmiş olsa da bu seçim meselesine, adaylıklar meselesine ve burada da gitgide bir şov, bir pazarlama yöntemi. İşte Cumhurbaşkanı adayları açıklayacak, Kılıçdaroğlu 20 aday açıklayacak, öbürü 40 aday açıklayacak gibi saçma sapan bir abartılmışlığın, şişirilmişliğin yanı sıra halen büyük şehirlerin adayları netleşemedi bir türlü. İstanbul'un adayları mesela kimlerdir? Burada da pazarlıklar var ve bu pazarlıklar için kişisel bir yorum yapmak gerekirse ben bunlara kirli pazarlık diyorum. Çünkü işin özünde değil bu pazarlıklar. Marketing çalışması gibi şeyler, kamuoyu yoklamaları gibi şeyler. MHP'nin uzantısı olan, MHP'nin diasporası olan, diasporaya Türk Dil Kurumu çünkü kopuntu diyor, kopuntusu olan bir İyi Parti var. İyi Parti sanki farklı bir ideolojiymiş gibi Cumhuriyet Halk Partisi ile çok içli dışlı bir halde oturmuşlar, pazarlık yapıyorlar. Şurada ben sana yol vereyim, şurada sen bana yol ver, şurada şöyle olsun, burada böyle olsun. Aynı muhabbet Adalet ve Kalkınma Partisi ile MHP arasında da geçiyor. Bunlar artık zaten iktidar ortağı partiler. Hatta kimi çarpıcı ifadeler de var. MHP'nin AKP'nin kayyumu olduğu gibi söylentiler var. Kimi iller için özellikle. Bunlar da hakikaten çarpıcı benzetmeler. Orada da benzer bir kirli pazarlık var. Bu kirli pazarlıklar zaman zaman tıkanmalara yol açıyor. O tıkanmaları parti içinde de görüyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde İstanbul adaylığı neredeyse kesin gibi görülen Binali Yıldırım, ilçe belediyelerinin ve belediye meclis üyelerinin şekillenmesi konusunda inisiyatif almak istiyor ama orada Maliye Bakanı Berat Albayrak da kendi ağırlığını koyuyor ve bu ikisi arasında bir gerilim. Gerilim sonucunda bir türlü Binali Yıldırım'ın adaylığı da açıklanamıyor. Cumhurbaşkanı orada bir sorun mu var sorusuna yes diye cevap verdi. Bu da çarpıcı bir ünlemdi o yes. Bu yes'in açılımını da herhalde önümüzdeki günlerde göreceğiz. Artık zaman çünkü gittikçe daralıyor. Şimdi protokol muhabbeti var. Binali Yıldırım eğer belediye başkanı olursa meclis başkanlığı görevini bırakacak. Oraya kim gelecek? O görevi bırakırsa protokoldeki yeri nereye düşecek? Çünkü biliyorsunuz meclis başkanları oldum bittim Türkiye'de başbakanın önünde bir sıradadır protokolde. Burada komik komik şeyler de olmuştur zaman içerisinde. Mesela bir dönem Turgut Özal'ın başbakanlığı döneminde dönemin meclis başkanı bir türlü hazmedemişti. Ya nasıl olur da ben Turgut Özal'ın önünde olurum, yani onun benim önümde olması lazım falan diye kendi konumunu bile dönemin meclis başkanı hazmedememişti. Her neyse, onların hepsi geçmişte kaldı ama güncel olan bir şey var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir karar verdi. Bu karara göre uluslararası anlaşmalarda Türkiye'nin taahhüt ettiği bir gereklilik olarak Selahattin Demirtaş'ın derhal serbest bırakılması gerekiyordu. Ama hepimiz biliyoruz, öncelikle Cumhurbaşkanı bunu bir veto etti kendince. Dedi ki tanımıyorum ben bu kararı. Evet, bu çok matrak bir durumdur. Biz yeni bir jargon da edindik Türkçe'de. Yok hükmündedir jargonu. Nitekim bu karar da yok hükmünde sayıldı. İşimize gelmeyen her şeye kolayca yok hükmünde demek mümkün. Sonra da dönüp Türkiye bir hukuk devletidir demek de mümkün. Her ikisini aynı anda nasıl başarıyorsak toplumumuzda da çok fazla bir şaşkınlığa yol açıyor. Yani siyaset herhalde böyle bir şeydir diye kabul ediliyor genel olarak. Nitekim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı da Türkiye'de biraz yok hükmünde karşılandı. Oysa tartışmaya açık bir şey değildi. Fakat orada çok çarpıcı olan bir şey hukukun, adalet mekanizmasının hızlı işlemesi. Ne tuhaf şey. Bizzat Adalet Bakanı bunun yavaşlığından yakınıyordu ama meğerse Türkiye'de hukuk hiç de yavaş işlemiyormuş. Mesela mahkeme, galiba Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi bu konuda karar veren merci, öncelikle kararını açıklamak için dedi ki bunun tercümesi yok, biz ne yazdığını bilmiyoruz, yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararından bizim haberimiz yok dediler. Sonrasında haber ulaştı, tercümesi daha doğrusu ulaştı. Tercüme ulaştıktan birkaç saat sonra da bu talebin, tahliye talebinin reddine karar verdi mahkeme. Demek ki hukuk demokrasiye karşı kararlar için çok hızlı işliyormuş. Bunun bir örneğinde Gebze'deki viyadük faciasında yaşadık. Viyadük cinayetinde yaşadık. Evet, uzun zamandan beri Türkiye'de iş kazalarına cinayet tabiri kullanılıyor. Cinayet diye tanımlanıyor iş kazaları. Bunun da çok gerçekçi bir tespit olduğunu ne yazık ki acı deneyimlerle görüyoruz. Gebze'de yaşanan da böyle bir şeydi. Gebze'de 3 işçi bir mühendislik hatası sonucu tutmayan, yerine yapışmayan, yerine intibak etmeyen koskoca bir beton blokla birlikte 30 metre yükseklikten yere çakıldılar. Enkaz altında kaldılar. Bir sürü beton da üzerlerinde kaldı. Ve üçüncü işçinin cesedine 12 saat kadar sonra ulaşıldı. Ama beton düştükten dakikalar sonra mahkemelerden biri hemen, daha ambulanslar olay yerine gitmeden yayın yasağı açıklayabildi. Bu da bizim yargımızın hızlı çalıştığının bir ifadesi olsa gerek, bir kanıtı olsa gerek. Ve çok da çarpıcı bir gerekçeye dayandırdılar bu yayın yasağını. Halkın ahlakı bozulmasın diye, aman Allah'ım, yani halk herhalde alenen küfür edecekti. Şimdi sadece içinden küfür etmekle yetiniyor. Böylece daha görünür bir ahlaksızlığın önüne geçmiş oldu. Bu cinayetler gerçekten de insanların tahammülünü zorluyor çünkü. İnsan olan, insanın bu kadar değersiz, bu kadar kıymetsiz olmasına tahammül etmeyecektir. O tahammül etmemenin en doğal refleksi küfür etmektir belki de. Küfür ayıp mıdır? Ayıptır. Özellikle benim eşim asla izin vermiyor doğru düz küfür etmeme. Bunu birçok anne de oğluna, kızına izin vermiyordur ama yani başka bir ifade bulunamıyor, insanın dilinden dökülüyor. Şüphesiz ki biz stüdyoda çok daha tutarlı olmak zorundayız. Küfredemeyiz ama içimizden küfretmeye de engel yoktur. Yani yürek dolusu içimizden küfrediyoruz. Hadi hadi hadi diyerek işçileri yetiştirilecek bir iş için gayri insani koşullarda çalıştıran bu düzene, bu hadi hadi lafı biliyorsunuz madenci jargonu, madenlerde ustabaşı olarak adlandırdığımız adamların madenciler arasındaki lakabı hadi hadiciler. Çünkü bunlar gün boyu çalışanların arasında dolaşıp hadi hadi diyorlar. Bütün çabaları üretimi arttırmak. Adamlar soluklanmak isteseler bir an bir kazma eksik vurulsa hemen başında bir hadi hadici biri beliriyor ve daha çok üretim, daha çok üretim, daha çok üretim diye sıkıştırıyor. Aynı şey bu büyük şantiyelerdeki kaza cinayetlerde de yaşanıyor. Her şey meseleyi daha çabuk bitirmek, daha erken bitirmek üzerine koşullanmış. Çünkü siyasetçiler de bundan nemalanmak için hedefler koyuyorlar. Mesela Biz bir yerde açılış diye bir laf duyunca ertesi günde işleyişin olacağını beklemek durumundayız, değil mi? Türkiye'de böyle olmuyor. Açılış yapılıyor, sonra inşaat devam. Ya devam ediyorsan neyin açılışını yaptınız siz? Ne oluyor? Ne yetiştiriyoruz? Ama simgesel bir tarih var, 29 Ekim. 29 Ekim'de 3. Havalimanı açılmış olacak. Açılmış oldu mu Allah aşkına? Halen inşaat sürüyor. Halen oraya uçak falan indiği yok, kalktığı yok. O terminaller işlevsiz halen. O gün göstermelik birkaç uçuş düzenlendi oradan. İşte yurt dışına bir Kıbrıs'a gidildi, bir Azerbaycan'a gidildi. Bunlar Türkiye'nin yurt dışındaki simgesel anlamı olan uçuş rotaları. Ankara'ya gidildi, gelindi. Birkaç uçuşla gün kapandı ve ertesi günü inşaat yine aynı hızıyla devam ediyor. Ama biz açmış olduk. Kayıtlara böyle geçti. 29 Ekim 2018'de 3. Havalimanı açıldı. Ağla yuvalayla, yabancı konuklarla, Cumhurbaşkanımız o golf sahalarında görmeye alışık olduğumuz elektrikli araçlarla misafirlerini gezdirdi terminalin içerisinde falan. Bu görüntüleri yaydı televizyon ekranları. Açıldı. Bunun pek çok örneği var. Böyle açılışı yapılıp da sonrasında bir hayli zaman daha beklemek zorunda kaldığımız pek çok örnek var. Her neyse, mesele bunlar değil. Daha önemli bir mesele var. Daha önemli meselenin adıysa Ana Mura. Ana Mura niye Ana Mura? Çünkü o bize şimdi bir Fado Menor söyleyecek. Portekiz'in yeni Fado kraliçesi olarak tanımlanan Ana Mura'nın 2004 yılında çıkan ikinci albümünden bir şarkı dinleyelim ki bu tatsız muhabbetlere bir soluk olsun. Sonrasında nasıl olsa biz gene tatsız tatsız devam ederiz.
Porque é que desespero. Todos os dias me faltas, todos os dias te espero, todos os dias me faltas.
...94.9 Açık Radyo.
Radyo Agos.
Evet, programımızın bu kısmında artık hoş bir sohbete başlayacağımızı ümit ediyorum. Çünkü bugünkü programda biz gecikmiş bir buluşmayı gerçekleştiriyoruz. Bugün stüdyoda bir konuğum var. Öncelikle konuğumu size takdim edeyim. Sevgili Nesim Ovadia İsrail. Abi hoş geldiniz programa.
Hoş bulduk, günaydın.
Günaydın. Siz benim abi dediğime bakmayın. Ben herkese abi diyorum. Aslında biz Nesim Bey'le yaşıtlarız, aynı kuşağın insanlarıyız. Tanıştığımız ilk günden bu yaşıt olmak ve hemen hemen aynı mahallelerin insanları olmak. Benim çocukluğum Feridiye'de geçmişti, onunki Taliman'da geçmişti falan. Bize bir sürü ortak muhabbet alanı yarattı. O günden beri de ben böyle bir sıcak muhabbetle hitap ediyorum Nesim Ovadia İsrail'e. Fakat Nesim Ovadia İsrail'le tanışmamızın sebebi onun araştırmacı yazar kimliği. Nitekim daha önce çok değerli iki çalışmasıyla tanıyoruz Nesim Ovadia İsrail'i. Bunlardan birisi bir Krikor Zohrab monografisiydi. Krikor Zohrab biliyorsunuz ki 19. yüzyıl sonları, 20. yüzyıl başları Türkiye siyasi hayatında çok önemli rolü olmuş. İlerici, devrimci, demokrat bir avukattı. Bir meclis üyesiydi. Meclis-i Mebusan üyesiydi. Yani bugünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin değilse de onun öncülü olan Osmanlı Meclisi'nin bir azasıydı, bir milletvekiliydi. 24 Nisan soykırımında, 24 Nisan'dan biraz daha geç bir tarihte de onu gene aynı şekilde trajik bir soykırım kurbanı olarak kaydediyor tarihler. Ve sevgili Nesim Ovadia İsrail işte bu Krikor Zohrab için bugüne kadar yapılmış en yoğun, en kapsamlı, en hacimli monografiyi yayınladı. Bu anlamda çok değerli bir çıkıştı bu. Arkasındansa birkaç yıl sonrasında 24 Nisan 1915 adlı bir başka tarihi tanıklık gündeme geldi. Ben bu eseri yayınlanmadan henüz okuma şansına eriştim. Sevgili Nesim bana gönderdi bir nüshasını çünkü henüz basılmadan önce. Ve bu da çok çarpıcı geldi çünkü olağanüstü sinematografik bir anlatı vardı. Bir yandan belgesel bir çalışmaydı, bir araştırma ürünüydü. O yüzden araştırmacı yazar ifadesini kullandım. Tesadüf değildi bu. Ama anlatı bir edebiyat okumak gibiydi. Bir roman okumak gibiydi ve olayların örgüsü son derece sinematografik bir aktarımla veriliyordu. O sürgün kafilelerinin yola çıkışı, evlerinden tutuklanma sahneleri, gözaltına alınma sahneleri, toplanmaları, gittikleri yerlerde başlarına gelenler, bütün bunlar o tarih açısından da çok daha farklı bir bakış açısı, çok daha farklı bir yazım türüydü. Programın başında ben gecikmiş buluşma dedim çünkü bu hakikaten 3 hafta öncesinden tasarladığımız ama bir türlü denk getiremediğimiz bir buluşma oldu. Bugünkü buluşmanın ekseninde ise Nesim Ovadia İsrail'in son çalışması Şahinyanlar var. Şahinyanlar bir kitap olarak yayınlandı ve şimdi bu başlık altında konuşacağız. BGST yayınlarından çıktı. Her kitabınız farklı bir yayın evinden çıktı abi sizin. Birisi Pencere yayınlarından çıktı sevgili doğrudur. Muzaffer'in yayın evinden.
Doğrudur.
Değil mi Krikor Zohrab? Sonra 24 Nisan iletişimden çıktı hatırladığım kadarıyla. Doğrudur. Bu ise BGST yani Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu diye bildiğimiz arkadaşlarımızın yayınları arasından çıktı. Şimdi öbürleri için yüzeysel bir şeyler konuştum ben. İsterseniz onlara da derinleşebiliriz. Zamanımız var nasıl olsa. Programın sonuna kadar biz bu sohbetteyiz. Ama Şahinyanlar'la başlayalım. Şahinyanlar bir fotoğrafçı ailesi. Birkaç jenerasyonda böyle giden bir aile. Aynı zamanda da size hısım bir aile. Eşiniz tarafından bir aile. Evet. Bu hikayeyi anlatın. Çünkü burada benim çok değerli gördüğüm ya da çok anlamlı ya da buruk anlamlı gördüğüm bir şey var. Hemen yanı başınızda bir insan vardır. O insanın bir hikayesi vardır. Ama uzun süre siz o hikayenin çok da idrakinde olmayabilirsiniz. Yani bu ihtiyar çık ne anlatıyor, ne diyor, bunun dediğinin ne kadarı doğru, ne kadarı abartı falan diye tereddüt yaşarken birdenbire çok derinliği olan bir hikayenin de içine düşebilirsiniz. Sanırım bu da böyle bir macera ama siz anlatın, ben çok konuştum.
Valla sevgili Parkat, çok güzel bir şekilde yakalamışsın olayı. Yani bu çalışmanın çıkış noktası hakikaten aynen dediğin gibi. Eşimle biz 99 yılında evlendik. Kayınvalidem vardı, yaşlı kadın. Ve onunla sohbetlerimizde kendi annesinden, kendi babasından tiyatrocu olduklarını, onların sürekli sahneye çıktıklarını, çok çok sayıda etraflarında da başka tiyatrocu aileler olduğunu anlatıp duruyordu. Dediğim gibi yani biraz bazen yaşlıların konuştuklarını böyle çok ciddiye almadan dinliyoruz. Bir süre sonra da kulak arkası edip takip etmiyoruz. Fakat ben biraz dinledim. Zaman içinde kulağıma yerleşmeye başladı. Sonra bunu acaba doğru mu söylüyor yoksa benim gördüğüm gibi yani şey mi yapıyor yani böyle hayalinde kurduğu bir şeyleri mi anlatıyor diye takip ettim. Eşim de bu konuda çok fazla bilgi sahibi değildi. O da en az benim kadar eksik bilgiye sahipti. Onun üzerine ben çevremde bu işe bilgi verebilecek kişilerle temasa geçtim. O zaman sene 2000 idi. Sevgili Hagop Ayvaz var. Hagop Ayvaz biliyorsun tiyatroda gerçekten büyük bir marka. Yani 1946'dan 1900 işte kaça kadar bilmiyorum ama sırf
96'ya kadar.
Tam 50 sene ama yani sıfıra sıfır tam 50 sene tiyatro dergisi çıkardı. 15 günde bir çıkarıyor. Şunu da ifade etmeden geçemeyeceğim. Yani 1946'lı günlerde sırf tiyatro dergisi çıkarmak ne kadar önemli bir olay. Yani bugün çıkarabilirsiniz belki çünkü tiyatroculuk çok gelişti. Çok sayıda haber bulabilirsiniz, bilgi bulabilirsiniz ama 46 yılında zaten tiyatrolar çok zayıf, cılız durumda. Ve Ermenice bir dergi bu. Ve Ermeni tiyatrolarını anlatmaya çalışıyor. Ermeni tiyatrosunu anlatmaya çalışıyor. Bu müthiş bir çaba. Bu işin ustası diye ona telefon ettim. Yaşıyordu. Hatta o zaman Agos gazetesinde de yazarlık yapıyordu.
Evet.
Daha sonra ulaştım onun Agos'taki bütün şeylerine, yazılarına. Hagop Bey'i telefonla aradım. Dedim ki ya böyle böyle bir Oksen Şahinyan diye birini tanıyor musun diye sordum. Oksen Şahinyan benim kayınvalidemin babası. Hiç tereddütsüz tabii ki tanıdığını ifade etti. Biraz böyle yaşlılığın getirdiği bir şeylik de böyle tanıyorum dedi falan. Ha, sanki böyle ortak anıları var gibi. O zaman dedim ben sizin yanınıza gelsem bana Oksen Şahinyan'la ilgili bildiklerinizi anlatır mısınız? Gel dedi, gel konuşalım dedi. Fakat ondan sonra bir kayınvalidemle yaptığım bu hani bilgileri alma konusunda yaptığım çalışmalar sırasında herhalde kayınvalideme çok böyle damardan bir soru sordum. Pek hoşlanmadı, rahatsız oldu. Beni böyle adeta itti. Hadi sen de dedi bana çok şeyler soruyorsun şeklinde böyle bir tepkisi oldu. Ben de o sırada bahsettiğin daha önceki araştırmalarımla çok yoğun çalışıyordum. Dolayısıyla böyle bir tepki karşısında ben de karşı tepki adeta ya tamam kalsın bir daha uğraşmayacağım sana sormayacağım şeklinde bir şeye girdim. Öbür çalışmalarımla da zamana ayırınca bu bir aksamaya girdi. Ama aksamanın da sonucu maalesef Hagop Ayvaz'ı kaçırmak oldu. Hagop Ayvaz birkaç sene sonra galiba 2004'te vefat etti. Yani dolayısıyla ondan almam gereken bilgileri alamadan aramızdan ayrıldı. Ama daha sonra takip ettim. Yani bir şekilde işte bir gün 24 Nisan'la ilgili kitabımı Marmara Gazetesi'nde Haddecihan Bey, Robert Haddecihan var. Evet. Ona takdim etmek üzere gitmiştim. O da ileri yaşta olduğu için aynı soruyu ona da sordum. Siz dedim Oksan Şahinyan ya da onun amcası olan Vahan Şahinyan'ı tanıyor musunuz dedim tiyatroda, Ermeni tiyatrosunda. Hiç duymadım dedi. Hiçbir şekilde duymadım dedi. Şaşırdım kaldım. Bu kadar. Ama aradan bir süre geçti. Sağ olsun Robert Bey üşenmemiş, araştırmış kitaplardan, Ermenice kitaplardan. Bu Oksen'in amcası olan Vahan Şahinyan, yani bizim bu Şahinyanlar ailesinin bir numarası diyeceğim kişiyi kitaplardan arayıp bulmuş ve Ermenice'den de Türkçe'ye tercüme ediyor, bana faksla gönderiyor. Ya bu artık öyle bir şey ki yani Robert Bey beni burada şey yaptı, mecbur etti. Yani bu işi takip etmeye mecbur etti. Demek ki var dedim böyle birisi, böyle bir olaylar var, gerçek. Ondan sonra artık her kapıyı çalmaya başladım. Bana şeyi gösterdiler, bu Pangaltı'daki Ermeni Öğretmenler Derneği'ni dediler. Orada iyi bir kütüphane var. Hatta orada kulis dergilerinin de koleksiyonu vardır. Oraya git, oradan bulabilirsin bir şeyler. Oraya gittim. Oradan yardımcı oldular. Orada çalışan görevli arkadaşlar çok sağ olsun bana yardımcı oldular. Ve önüme artık bir takım şeyler gelmeye başladı. Bu sefer bir başka eksikliğimi hissettim. Geliyor ama bana gelenler Ermenice. Ben Ermenice bilmiyorum. İşte onun üzerine Ermenice öğrenmeye başladım. Karar verdim. Tabii bunlar zaman alıyor böyle. Tabii yani ki. Gördüğün gibi böyle hepsi bir zaman. Yani bu belki 2000 yılında başlayan bir süreç. Şimdi 2018 yılında kitap haline dönüştü. Ermenice'mi de ilerlettim. İyi bir tarama da yaptım. Bu konuda ulaşabileceğim bütün yayınlara, bütün belgelere, bilgilere ulaştım. Hepsi şu anda elimin altında olduğunu düşünüyorum. Ve bu kitabı ortaya çıkardım. Tabi bu arada bir de bunun hediyesi Ermeni tiyatrosu konusunda müthiş bir birikim sağladım ve onun artık peşine takıldım. İnşallah bundan sonra da o konuda çalışmalarıma devam edeceğim.
Bu anlattıklarınız bana kitabın neden BGST yayınlarından çıktığı konusunda da çok önemli ipuçları verdi. Tabii. Çünkü orada bu konuya aşina, bu konuya yakınlık duyan, çalışan çok değerli insanlar olduğunu biliyorum.
Evet.
Pekala.
Orada Fırat Güllü var. Fırat Güllü gerçekten çok değerli bir kişilik. Beni teşvik edenlerden birisi de odur. Hatta benim böyle bir çalışma yaptığımı şifahen öğrendiği zaman bunu mutlaka biz basacağız dedi. Yani bana böyle resmen el koydu. Tabii basarsın dedim, yani niye basmıyorsun? Ve aradan yıllar geçti. Biz aynı sözümüzü durduk. O da durdu. Ve BGST bu işi ve de tam yerindeydi yani. Bu başka bir yayın evinde çıksaydı o kadar da kıymeti belki şey olmazdı. Adresini buldu bence.
Evet, çünkü yayın evlerinin de sonuçta yayınları bir külliyat oluyor değil mi? buna külliyat kelimesini kullanabiliriz. Onun ilgi alanını da belirleyen bir şey oluyor. Evet. Şimdi bir kitap okursunuz, bunu belgeye söyleyelim ve belge yayınlasın dersiniz. Bir kitap okursunuz, bunu Aras yayıncılığa söyleyelim ya da iletişime veya pencereye. Yani yayın evlerinin kendi yayınladıklarıyla bir gitgide ilgi alanları veya duruşları belirginleşiyor. O anlamda da tabii ki BGST burada çok isabetli bir karşılaşma oldu. Yani yerini bu çalışma buldu yani. Yerini buldu. Evet, en doğru ifadesiydi. Şimdi isterseniz biz de bir soluklanalım. Dinleyenlerimiz de bir soluklansın. Biz programımızda çünkü sıkça da müzik araları koyuyoruz. Usandırıcı olmayalım diye ben mümkün olduğu kadar böyle dinleyenlere sempatik bir cumartesi sabahı sunmaya çalışıyorum ama tek düzelik korkutuyor beni. O yüzden şimdi Flori Yagoda Pesah Ala Mano adlı bir parça dinleyeceğiz. Nedir bu hikayemiz? Bosnalı bir Yahudi ailenin çocuğu olarak 1923'te Saraybosna'da dünyaya gelen ve Safarad gelenekleri içinde yetişen Flori Yagoda 1946'dan beri Amerika'da yaşıyor. Judeo, Espanyol ve Boşnak halk şarkıları alanında yaptığı çalışmalarla tanınıyor. Dinleyeceğimiz kayıtta Türkiye'den geleneksel bir Judeo Espanyol Pesah şarkısı seslendiriyor. Dinliyoruz.
Los y otra que se están cosiendo
Evet, bu gerçekten hoş bir ara oldu. Hoş bir müzik arası oldu. Şimdi
siz bilerek mi seçtiniz bu şarkıyı bilmiyorum ama birincisi tabii benim etnik yapıma uygun bir şarkı bir. İkincisi hem iki tane bayramdan bahsediyor. Yahudi bayramından. Birisi Purim bayramı, birisi de Pesah bayramı. Şu anda onlar değil ama şu anda biz Hanuka bayramı içindeyiz.
Evet.
Bu da bir şey oldu sanki.
Bir bayram mesajı oldu.
Bayram mesajı gibi oldu. Dinleyenlerimiz arasında varsa.
Aldı, bayramınız kutlu olsun.
Teşekkür ederim.
Öncelikle.
Sağ ol, teşekkür ederim.
Aslında bizim müzik formatımız biraz böyle. Bu müzik formatının arka planında sevgili Altuğ Yılmaz var. Altuğ Yılmaz, Ağustos'ta editör olarak çalışan bir arkadaşımız. Ama esas mesleği etnomüzikoloji. Dolayısıyla... bütün dünya müziklerine çok açık bir arkadaş, çok geniş bir müzik dağarcığı, o dağarcıkla ilgili de derin bir bilgisi var. Yıllar boyunca bu programın müziklerini hep Altuğ hazırladı. Şu sıralar o mesaide değil ama sevgili Feryal, teşekkür ediyoruz, Feryal de burada. Her hafta bize çok hoş müzikler hazırlıyor. Tam da Altuğ'un seçki önceliklerine paralel. Altuğ aslında gazetedeki haberlere paralel müzikler seçiyordu. Ama oradaki çeşitliliği şimdi Feryal yaptığı seçkilerde çok güzel tekrarlayabiliyor. Çok anlamlı parçalar seçiyor. Öyle ki bu da böyle özellikle denk geldi. Şimdi siz konuşmanızın başında şu kulis dergisinden bahsederken Hagop Ayvaz'ın 1946'daki bu tablonun inanılmazlığından bahsettiniz, heyecan vericiliğinden. Çok haklısınız. Bugünden baktığımızda, bugünün şartlarında baktığımızda ütopya gibi bir şey gözüküyor bunlar ama siz o dönemi iyi araştırdınız. 20. yüzyılın başları ve 19. yüzyılın sonları itibarıyla memlekette tiyatronun çok önemli bir yeri var. Aydınlanma hareketi içerisinde tiyatronun çok önemli bir yeri var. Tabii ki televizyon falan gibi araçların olmadığı, hatta sinemanın da yaygın olmadığı bir dönemlerden bahsediyoruz. 19. yüzyılın sonu, 20. yüzyılın başı derken. Sahnenin en etkin söz söyleme alanı tiyatro. Burada dolayısıyla bugünkü pek çok öykü yazarı, roman yazarı o dönemde karşımıza tiyatro yazarları olarak, tiyatro metinleri yazan insanlar olarak çıkıyorlar. Ve Türkiye'deki tiyatronun şekillenmesinde Ermeni tiyatrocuların rolünü de biliyoruz. İşte o Güllü Agoplardan başlayarak Thomas Fasulyacıyanlar, şunlar bunlar, Papazyanlar falan. O bilgi içerisinde bakınca kulis ütopik gibi bir şey gözükmüyor. Buradan, bugünden bakınca ütopik gibi gözüküyor.
Doğru söylüyorsun.
Ben buna çok şaşırıyorum. Çünkü bizde önemli bir algı kırılması var. Biz hep Cumhuriyet'i başlangıç alıyoruz. Cumhuriyet öncesinin önemli büyük birikimini görmezden geliyoruz. Eğer Cumhuriyet başlangıç olsaydı 1946'da öyle bir dergi çıkamazdı. O derginin çıkmasının arka planında daha büyük bir geleneğin sürdürülmesi var. Öncekileri bilmenin, onlar üzerinden yürümenin etkisi var. Muhtemelen bu etkiyi siz bu Şahinyanlar hikayesini araştırırken de gözlemlemiş olmalısınız. Yani Şahinyanların yaşadığı dönemle ilgili onların hikayesinin yaşadıkları döneme dair nasıl ufuklar açtığından da belki biraz bahsedebiliriz. Hani onların tiyatro kurma, sürdürme, sonra yürümemesi, kapanması, bunlar hepsi yaşanan tarihin içerisinde de bir yerlere, bir anlamlara işaret ediyor. Bir şeyler, olayların gidişatı bir şeyleri şekillendiriyor. Bu bağlamda biraz açabilir miyiz bu konuyu? Yani zamanın içerisinde Şahinyanların hikayesi nasıl yürüyor?
Şimdi dediğiniz gibi tiyatro aslında siyasetle, ekonomiyle çok paralel giden bir kültür alanı. Diğer kültür alanları da öyle. Yani ne zaman ki siyasette bir ferahlama oluyor, ekonomide bir ferahlama oluyor, tiyatro da ona paralel olarak da ferahlıyor, güzel eserler veriyor, daha böyle parlak dönemler yaşıyor. Aksi durumlarda da yine aynı şekilde işte kapanıyor. Siyasetin kapandığı, işte Abdülhamit baskısının geldiği diyelim, başladığı 1880'li yıllarda ülkedeki diğer problemlerle beraber tiyatroda da baskı gelmeye başlıyor ve orada da bir gerileme ortaya çıkıyor. Mesela 1908'de aynı şekilde bir özgürlük açılımı olmuş. Özgürlük açılımı aynı şekilde tiyatroya yansımış ve tiyatroda müthiş bir patlama ortaya çıkmış. Az önce bahsettiğin döneme de gelelim. Mesela Cumhuriyet'in ilk yıllarında tiyatroda bir şey var, bir tıkanıklık var. Yani Darülbedai'nin kurulması bile şey değil, böyle hemen sanılmasın ki Darülbedai kuruldu ve hemen her şey yoluna girdi. Aksine 1920'li yıllar, 30'lara kadar Darülbedai bir çalkantılı bir dönem yaşar. Yani devlet destekli olmasına rağmen inişli çıkışlı, devamlı böyle işte yönetim değişiklikleri, devamlı kadro değişiklikleri, istifalar, ayrılmalar, tekrar gelmeler. Muhsin Ertuğrul bunun bir örneğidir yani. Muhsin Ertuğrul böyle şu anda sanki pürüzsüz bir isim gibi algılıyoruz ama öyle değil. Muhsin Ertuğrul gitti geldi, gitti geldi. Sadece 20'lerde değil, 30'larda, 40'larda devamlı göreve geliyor. Bir süre sonra belli bir beklemediği bir yönetimle karşılaşıyor, baskılarla karşılaşıyor, istifa ediyor, gidiyor. Aradan bilmem birkaç sene geçiyor. Bu sefer devlet tiyatrosunu alıyorlar. Bir süre oradan gidiyor. Yani hep birbirinin paraleli. Şimdi 1945'e getirmek istiyorum lafı özellikle. Şimdi Cumhuriyet'in ilanından önce, aslında 1915'ten de önce özellikle demek lazım, İttihat Terakki'nin Türklük politikasına sarılması, baskıcı bir yönetim oluşturması, sadece Ermenilerle ilgili değil, bütün ülkede bir baskıcı ortam oluşturması, 1915'te Ermeni katliamına girişmesi, bütün bunları üst üste koyduğunuz zaman Dünya Savaşı, işte Cumhuriyet'in kurulmasıyla ilgili olan mücadeleler, bunları üst üste koyduğunuz zaman 1920'lerden itibaren tiyatroda bir sönüklük dönemi başlıyor. Özel olarak da Ermeni tiyatrosunda bir nasıl söyleyeyim, artık Ermenilerin tiyatro yapması yasak olduğu bir dönem başlamış oluyor.
Ermenice tiyatro.
Ermenice mi? Tiyatro dolayısıyla zaten Ermeni sanatçıların da pazarı ve müşterisi Ermeni vatandaşlar. Dolayısıyla Ermeni vatandaşlara o günkü şartlarda Ermenice hitap etmiyorsanız sizin bir avantajınız Ermeni olaraktan, Ermeni tiyatrocu olaraktan avantajınız kalmıyor. Dolayısıyla öbür tarafta Darülbedai ve oradan çıkan başka topluluklarla eş duruma geliyorsunuz ki onların ellerindeki imkanlarla onlar daha öne çıkabiliyor. Ama buna rağmen işte 1945'lere kadar Ermeni tiyatro grupları yine varlığını sürdürüyor. Çok cılız bir şekilde de olsa sürdürüyor. Türkçe şeyler yapıyor, gösteriler veriyor. Yani belki senede bazen 3 tane 5 tane yapıyor gösteri ama yine de tiyatro yapma meraklı insanlar varlığını sürdürüyor. İşte bunlardan birisi o zaman yaşayan Oksen Şahinyan. Oksen Şahinyan daha yakın bir jenerasyon. Cumhuriyet döneminde de yaşamış. 1950'lere 60'lara kadar gelmiş bir kişilik. 45'ten sonra Dünya Savaşı'nın sona ermesi ile dünyanın her tarafında yeni bir rüzgar esmeye başlıyor. Amerika'dan gelen işte demokrasi rüzgarları, Almanya'nın faşist yönetiminin yıkılması, onun yerine böyle demokrasi rüzgarlarının gelmesi, Türkiye'de de bir cephe değişikliği ortaya çıkıyor. Türkiye yönetimi daha önce Almanya'ya yakın dururken savaşın sonunda ki hemen direksiyonu şeye çeviriyor, Amerika'ya çeviriyor.
Yönetimi ve toplumu.
Toplum da öyle tabii, bir paralel bir şekilde. Ve sanki böyle Ermenilere, Ermenice tiyatroya yasağı koyanlar onlar değilmiş gibi, hiçbir şey yokmuş gibi yola devam ediyorlar. Ve bu konu gündeme geldiğinde öyle bir yasaktan bile haberleri olmadığını söylüyor. Bunu ülkenin başbakanı Şükrü Saraçoğlu, ülkenin başbakanı, Cumhurbaşkanı o zaman İsmet İnönü, öyle bir yasak var mı yok mu diye bir sağına soluna bakıyor. Bu mesele önüne geldiği zaman bir basın toplantısında Ermeni bir gazeteci Süren Şanlıyan'ın sorusu üzerine öyle bir yasak var mı diye yanındaki danışmanlarına soruyor. Demek ki böyle resmi bir yasak olmadan da yasaklar yapılabiliyormuş. Ondan sonra bir hareket başlıyor Ermeni toplumu içinde. Ermeni tiyatrocuları hemen bu açılan kapıdan geçmeye başlıyorlar. Ve birdenbire bir iki yıl içinde çok sayıda tiyatro kuruluyor. Oksen Şahinyan bunlardan birisi. Şimdi çok detaylara girmedim. Bu arada Oksen Şahinyan İskenderun'a gitti. Orada 15 sene kaldı. İskenderun'dan sonra 45 yılında İstanbul'a döndü. Gelir gelmezdi bu Ermenice yasağın ortadan kalkmasına da denk düştü. Diğer tiyatrolar da işte kurulmaya başladı. Başka işte şu anda isimlerini tam şey yapamadım.
Bir parantez açayım. Buyur. Size. Bahsettiğiniz yıllar yani 46-47, hı hı. İstanbul'da ilk defa Ermeni toplumunun okul dernekleri kurduğu yıllara da tekabül ediyor. Hı hı. Yani Pangaltı Lisesi'nden Yetişenler Derneği, Getronagan Derneği, arkası sıra gelen Esayan Derneği, Sahakyan Derneği falan hepsi o yıllarda kuruluyorlar. Evet. Çünkü yasal bir ortam oluşuyor, bir iklim oluşuyor, yasa imkan veriyor dernek kurulmasına. Her derneğin en önem verdiği faaliyetlerden biri tiyatro faaliyeti. Hepsi bünyelerinde bir tiyatro kolu oluşturuyorlar. Evet. Ve bu sefer amatör tiyatroculuk kavramı, bundan öncekiler biraz o bilet satışıyla geçinen, geçimini profesyonel olarak tiyatroyla sağlayanların yerine bu kez amatör tiyatrocuların, hı hı, dönemi. Ki ben 1970'li yıllarda o derneklere gitmeye başladığımda halen o ekoller devam ediyordu.
Bugün de devam ediyor.
çok artık cılız olarak devam ediyor. Yani bir Misak Toros yok, bir Arto Berberyan yok.
Doğrudur.
Ne bileyim ben, çok önemli birçok isim artık yok. Hayatta değiller falan. Onların ekolünden yetişen şimdi bir jenerasyon, ağırlıklı olarak Türkçe oyun sahnelemek üzere. Şimdilerde yeni yeni Ermenice bir kez daha klasik, Baronyan falan gibi yazarların oyunlarını sahneleyen bir grup var. Onun dışında bir iki tane de Türkçe ile sürdüren grup var. Siz bu süreçte tanışmışsınızdır mutlaka. Boğaz Çalgıcıoğlu'yla, evet. Bercü'yü ile falan,
evet.
Bercü'yü Berberyan'la tanışmışsınızdır. İşte onların çabalarıyla çok cılız bir sürme eskiyle kıyasla. Hı. 70'lerde çok daha aktifti.
Evet, isterseniz ben demin yarım kalan,
evet, sözümü onu bir dernekleri bir parantez olarak açmak istedim zamana, evet, denk geldiği için. Evet.
Şimdi o 45'ten sonra böyle bir patlama oluyor aslında. Ermeni tiyatrosunda yeni bir altın dönem diyebilirim yani. Böyle haftada 2-3 tane, aynı hafta içinde farklı farklı topluluklar tarafından 2-3 tane gösterinin olduğu ve insanların salonları doldurduğu, işte Pangaltı'daki Tan ve işte bilmem İnci sinemalarında bu gösterilerin, Beyoğlu'nda Ses tiyatrosunda, hı hı, Taksim'deki Maxim tiyatrosunda gösterilerin olduğu bir dönem başlıyor. Birçok iş yapacak tiyatro eseri Ermenice'ye tercüme edilerekten Ermenice sahneleniyor. Ve bu 1950'lerde zirveye varıyor. Yani 1950'ler bir zirve noktası oluşuyor. 48-50 arası özellikle. 50'den sonra bir azalma başlıyor. Tabii bu toplumun doyması, diğer tarafta Türk tiyatrolarının daha bir yetkin hale gelmesi, onların da seyirciye ulaşma şeylerinin, imkanlarının artması, yeni kadroların yetişmemesi, Ermeni tiyatrocular için yeni kadroların yetişmemesi, eskilerin yaşlanması gibi faktörler, ama bir de toplumda da eski o bahsettiğimiz 45'in hemen peşinde ortaya çıkan rahat ortamın yavaş yavaş sıkışmaya doğru gittiği yıllar bunlar. 52'lerde artık iyice de dibe vuruyor. 55'te işte meşhum bu 6-7 Eylül, hı hı, olayları artık bu işin son noktasını koyuyor. 6-7 Eylül'den sonra da bir süre Ermenice tiyatro yapma biraz cesaret işi oluyor. Bir ara veriliyor. Seyirci de gitmiyor. Oyuncu da oynamıyor bir süre. Ve dediğin ortama geliyor. Artık iş profesyonellerin elinden çıkıyor. İyice ne? Amatör mezun derneklerinin eline, hı hı, geçiyor. Ama bu amatör deyip geçmemek lazım. Bahsettiğin gibi çok kaliteli, çok profesyonel gibi ürünler çıkaran mezun dernekleri var. Hatta şöyle söyleyeyim. Diyelim bir profesyonel Ermeni tiyatro grubu bir gösteriyi, bir temsili 3 kere oynarken, ki buna 3 kere oynadığı zaman da iyi derken, bakıyorsun bir mezun derneği bir oyunu 10 kere oynayabiliyor. Yani ve salonu dolduruyor. 15 kere oynuyor. Hatta rekor kıran 80-90 kere oynayan oyunlardan bahsediliyor. Evet. Ben oralara girmiyorum. İşte şeyin neydi o? Kınalı, Of Kınalı diye.
Evet.
Kınalı, pardon. Öyle bir oyun mesela. 2 sene böyle devamlı gösteri yapmış. Yani böyle bir Cumhuriyet döneminin altın dönemi 45-55 arası diyebiliriz.
Tabii bu çok gösteri yapan oyunların da aslında içerik itibariyle çok basit vodviller olduğunu da belirtmek gerekiyor. Yani orada popüler kültüre çok fazla taviz verilmiş oyunlar onlar. Mesela insanların sahnede argo duyması hoş ve komik gelebiliyor. Küfür duyması hoş ve komik gelebiliyor. O yüzden de evet, doğru, belli bir seyirci ilgisine ulaştı kimi oyunlar. Ama arka planında da böyle bir hafiflik olduğunu da teslim etmek gerekiyor.
İstersen bak bir de kulisten biraz bahsedeyim. Kulis ilk çıkmaya başladığında ben bütün sayılarını taradım, hepsini işte biraz inceledim. Ermeni tiyatro tarihine daha uygun bilgiler ve haberlerle dolu. Yani bütün ulaştığımız belgeler onun yayınlarında görülüyor. Ama dünyadaki o popüler kültür kulisi de bir şekilde bir süre sonra etkisi altına alıyor. Yani o bizim işte Hayat Dergisi, Ses Dergisi gibi haftalık çıkan dergilerdeki popüler kültür anlayışını, yansımasını kuliste de görebiliyoruz. İşte mayolu kadınlar, işte özellikle Amerikan filmlerinin o gösterişli şeylerini kendisi de şeye alıyor, sayfalarına alıyor. Tabii kültür öyle bir şey, etkileniyor yani. Bundan gidecek bir şey yok. Ya ve seyirciye, işte okuyucuya da öyle hitap edebiliyor. Yani sadece salonlardaki olay değil, işte kulisin de ben ilerleyen yıllardaki sayfalarını incelediğim zaman böyle bir değişimi kendi görmeye başlamıştım artık orada.
Zaten kulis ve Hagop Ayvaz genellikle bir tiyatro sevdalısı. Salt Ermeni tiyatrosu değil, belki de itici gücü Ermeni tiyatrosu. Evet. Yayın hayatına girişi Ermeni tiyatrosu ama onun ben 70'li yıllardan itibaren ben de düzenli bir takipçisiydim 80'li yıllarda falan. Şehir tiyatrolarının bütün oyunları hakkında değerlendirmeler vardı. Kapak fotoğraflarında çoğunlukla o oyunlardaki başrol oyuncularının portrelerini görürdük. İçeride oyunların açılımı olurdu. Ve bir sezon içerisinde devlet tiyatrolarında, şehir tiyatrolarında hangi oyunlar oynanmışsa hepsine dair mutlaka yorum yazıları, değerlendirme yazıları bulunurdu kulis dergisinde. O anlamda kulis Türkiye tiyatrosu tarihi açısından da çok önemli bir kaynak.
Kesin doğru söylüyorsunuz. Şimdi Hagop Ayvaz'ın vefatından sonra onun arşivi biliyorsunuz Hrant Dink Vakfı'nda.
Evet.
Şu anda. Onu ben her vesileyle dile getiriyorum. Çünkü araştırdığım konu açısından çok değerli bir arşiv. Orada da gördüm dediğin gibi, yani sadece Ermeni tiyatrosuyla ilgili bir arşiv değil o. O arşiv Türkiye tiyatrosuyla ilgili bir arşiv. Yani şehir tiyatrolarının, devlet tiyatrolarının, diğer özel tiyatroların da bütün bilgileri, işte onlarla ilgili çıkan gazete haberleri, fotoğraflar, onları toplamış bir şekilde ve arşivlemiş bir şekilde gidiyorsun. İşte Gazanfer Özcan'ın bir albümü var orada, zarf halinde oluşturmuş. Orada Gazanfer Özcan'la ilgili çıkan bütün gazete yazıları, haberler, efendime söyleyeyim fotoğraflar ve kıyamet gibi. Yani ben şehir tiyatrosunun da arşivine gittim. Şehir tiyatrosu o kapasitede değildi ya. Benim görebildiğim kadarıyla, tabii görmediğim kısımda başka bir şey varsa bilmiyorum ama gördüğüm kadarıyla şehir tiyatrosu bile o kapasitede bir arşiv değildi. Oralarda yangınlar oldu, bilmem neler oldu. Belki arşivlerde bir şey olmuş olabilir şehir tiyatrosu açısından. Ama şu anda o arşivin bana göre İstanbul'da en önemli tiyatro arşivi olduğunu düşünüyorum.
Bu arada arşivin Hrant Dink Vakfı'na ulaştıktan sonra yeniden tasnif edildiğini de belirtmeliyim. Ben onun tanıklığını yaptım çünkü. Vakıf birkaç genç elemanı bununla ilgili görevlendirdi. Ve bu insanlar çoğu zaman buldukları bir fotoğrafın arkasındaki yazıyı deşifre etmem için bana başvuruyorlardı. Ermenice el yazısıyla yazılmış bilgi notları vardı fotoğrafların arkasında. Bunlar çok kıymetliydi. Onların her birini tek tek zarfladılar. İçeriğini zarfın üzerine ya da kayıt tuttukları bir deftere yazdılar. Filanca ile ilgili fotoğraf var diye. Ve böyle yüzlerce, belki de bini geçen sayıda zarf hazırlandı. O görüntü, şimdi o çalışma gözümün önüne geliyor biz konuşurken. Vakfa ulaştıktan sonra arşiv, vakıf onu daha da kullanılabilir, ulaşılabilir, aradığı bulunabilir bir hale getirmek için ciddi bir çalışma yürüttü. Bu değerliydi tabii. Şimdi gene bir müzik arasına gidelim mi Nesim? O halde şimdiki müzik aramızda Mark Sinan dinleyeceğiz ve Şener Gök, Boztepe'nin başında. Mark Sinan 1976'da Almanya'da Alman bir baba ve Türkiye'li bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Ordulu olan anneannesi Müslümanlaştırılmış bir Ermeni. Mark Sinan'ın Ordu'dan başlayıp Kars'a kadar uzanan bir hatta yaptığı saha kayıtlarını stüdyo kayıtları ve orkestra düzenlemeleriyle harmanladığı kişisel köklere yolculuk niteliğindeki albümü Hasretim'de ki 2013'te yayınlanmış yer alan bir Ordu karşılaması. Okuyan aynı zamanda türkünün kaynak kişisi olan Şener Gök. Dinliyoruz. Evet, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bu hikaye dediğimiz gibi biraz önce de bir ailenin hikayesiyle giderken bir dönemin de hikayesi oluyor. Zaman aileyle tarihi eşleştiriyor. Biraz önce sizin de altını çizdiğiniz gibi memleketin yükselme çağında başka şeyler yaşanıyor. İçine kapanma çağında başka şeyler yaşanıyor. Bu bağlamda biraz daha kitap üzerinden gidebilir miyiz? Osip Şahinyan'ın hikayesi mesela. Bu adamcağız İskenderun'daydı, İstanbul'a geldi. Geldiğinde burada nispeten serbest bir tiyatro ortamı buldu. Sonrasında neler yaşadı? 50'lere 60'lara kadar yaşadığından bahsettiniz çünkü. Sonrasında ne hikayesi var?
İstersen biraz daha geriden alayım.
Olur, olur.
Şimdi bu aile aşağı yukarı 100 yıllık bir aile. Yani benim kitapta anlattığım 1880'lerden başlayan bir aile. Bir numara dedim işte Vahan Şahinyan var. Vahan Şahinyan o zaman en çok popüler olan Mınakyan Tiyatrosu'nun bir elemanı. Yani belki Manakyan Tiyatrosu içinde birçok Vahan Şanyanlar var tabii ki. Yok Rüfen Binemeciyan var, yok bilmem işte
Thomas Fasulyeciyan
var filan. Yani onlarla tabii ki şey yapmıyorum, mukayese etmiyorum. Jön rollerinde oynayan bir şey. Aynı zamanda tenor, çok iyi sesi var. Ve hemen hemen her zaman devamlı kadroda yer alan bir kişi. 1908'e kadar Manakyan'ın sağ kolu diyebileceğim. Hatta Manakyan'ın 1912'de 50. yıl jübilesinde beraber sahneye çıkıyorlar. Yani jübilede Manakyan'la Vahan Şahinyan birlikte bir perdelik bir oyun sahneliyorlar. Yani Vahan Şahinyan'ın tabii kitabını yapmak benden kaynaklanan bir şans Vahan Şahinyan için. Yoksa belki bir Rüfen Binemeciyan'ın da kitabını yapmak lazım. Bir Fasulyeciyan'ın da kitabını yapmak lazım. Bu bir şekilde Vahan Şahinyan'a kısmet oldu. Ama bunlar ailece tiyatro yapıyorlar bir de. Yani mesela 4 tane çocuğu var. 4'ü de tiyatroda. Yani 1908'den sonra yaşları büyüyüp tiyatro sahnesine çıkacak yaşa geldiklerinde hepsinin sahnede olduğunu görüyoruz. Sahnenin önünde veya arkasında sufler olarak, oyuncu olarak böyle bir aile. 1908'den sonra Vahan biraz şeyini genişletiyor, çevresini genişletiyor. Manakyan'ın sınırları dışına çıkabiliyor. Hem Manakyan'la birlikte hem de o zamanki diğer Türk topluluklarla da beraber sahneye çıkıyor. En sonunda rejisörlük aşamasına geliyor. 1915 var tabii. Bu arada özellikle vurgulamak istediğim 1915'te neler oluyor? Tiyatroya nasıl etki ediyor? Hı hı. Bir Ermeni soykırımı yaşanırken İstanbul'daki Ermeni tiyatrocular ne yapıyor? Aslında ilginç bir soru. Özellikle üzerinde durmaya çalışıyorum. İstanbul biliyorsun Ermeni soykırımından daha az etkilenen bir yer. Gerek işte yabancı elçiliklerin olması, yabancı basının gözünün önünde olması, o Anadolu'nun gözden uzak noktalarında olan olayların kimse tarafından duyulmaması, görülmemesi gibi bir şeyi yaşamıyor İstanbul. İstanbul'dan da çok sayıda insan götürülüyor. Yani 24 Nisan'da bitmiyor İstanbul'daki tutuklama ve operasyonlar. Daha sonra da devam ediyor. Yani orada da on binler mertebesinde bir şeyden bahsedilebilir, bir sürgün olayından, İstanbul dışına çıkarılma olayından bahsedilebilir. Ama İstanbul nispeten daha sakin geçiriyor bu yılı, bu 1915'i ve 1916'yı. Mesela 24 Nisan'dan bir gün önce hala işte Ermeni tiyatroculardan bir işte Arşak Benliyan diye bir kişi var. O onun Ortaköy'de bir oyun sahneye koyduğunu görüyoruz 23 Nisan'da. Osmanlı Donanma Cemiyeti yararına bir oyun sahneliyor. Yani bir gün sonra bir 24 Nisan yaşanacakken orada hala Ermenilerin tiyatroya devam ettiğini görüyoruz. 24 Nisan oluyor. Tabii ki İstanbul'da bir heyecan dalgası esiyor Ermeni toplumu içinde. Ama bu bir iki ay sürüyor. Bir iki ay sonra tekrardan sahneye çıkmaya başlıyorlar. Çünkü hayat devam ediyor. Yani aynen bu bir eczacının dükkanını kapatmaması. Yani Ermeni bir eczacı ya da bakkal ya da bilmem bir esnaf dükkanını kapatmıyor. Yani soykırım devam ederken dükkanlar açık kalmaya devam ediyor gibi Ermeni tiyatrocular da çok kısa bir süre sonra tekrar sahneye çıkmaya ve oyun yapmaya, hatta müzikaller, neşeli müzikaller de yapabiliyorlar. Yani bu böyle bir tabloyu hayal etmek lazım İstanbul'da. Ardından savaşın bitimiyle işgal günleri geliyor İstanbul'da. İstanbul'da tabii bu Ermeni tiyatrocular açısından olumlu bir ortam oluşturuyor. Yani daha güvenli, daha rahat bir hissediyorlar tiyatrocular, Ermeni tiyatrocular. 4-5 yıllık aşağı yukarı 4,5 yıl sürer işgal dönemi. O dönemde de tekrardan bir Ermeni tiyatrosunun yükseldiğini görüyoruz. Çok zenginleşiyor. Hatta Ermenistan'daki zor şartların olduğu yıllar, o zaman biliyorsun belki, o orada tiyatro yapamayan insanlar İstanbul'a gelip tiyatroya dahil oluyorlar. Ama İstanbul'da 1922'den sonra bir şey başlıyor, bir panik başlıyor Ermeniler arasında. İzmir'in işte 9 Eylül'deki olayı, Ankara askeriyesi tarafından kurtarılması deniyor. Ama ardından yangın olayı, yangının sonucunda bütün Ermeni ve Rum toplumunun İzmir'den yok edilmesi olayı. Tabii bunun rüzgarı İstanbul'a kadar geliyor ve İstanbul'da da insanlar bunun tekrarlanabileceği korkusuyla kendilerini yurt dışına atmaya başlıyorlar. Yani diasporanın ilk çıktığı olaylar bunlar aslında. O günlerde başlıyor diaspora dediğimiz olay. Bu korkuyla hiçbir siyasi özelliği olmayan insanlar, tamamen işine gücüne bağlı olan insanların kendilerini gemilere atıp işte yakın noktalara, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Kıbrıs, Mısır ve oradan da daha sonra daha batıya doğru gittiklerini görüyoruz. Van Şahinyan da bu şeyden kendini alıkoyamıyor. O da bir şekilde Bulgaristan'a gidiyor. Ailesini toplayıp Bulgaristan'a gidiyor. Bulgaristan'da Mınakyan Tiyatrosu'nu kuruyor. Yine ailesi ve oradaki yerel güçlerle birlikte Ermenice tiyatro yapmaya devam ediyor. Daha hızlı bir şekilde vaktimizin de azaldığını düşünerek söylüyorum. Oksen Şahinyan, yeğen Oksen Şahinyan da bu arada bu fırtınadan etkilenmiyor. Biraz daha direniyor belki. 20'li yılları Türkiye Cumhuriyeti topraklarında geçiriyor ama 20'lerin sonunda 29 yılında zaten tiyatroda yapamamanın, onun getirdiği sıkıntının ve kendini baskı altında hissetmesinin de getirdiği bir durumda 1929'da ülkeyi terk ediyor. Orta Doğu'ya doğru gidiyor. Orta Doğu'da Fransız yönetimi altında olan İskenderun'a yerleşiyor. Henüz daha Türkiye'ye dahil olmamış biliyorsunuz. Hatay o yıllarda Fransız yönetimi altında.
Daha 38'e kadar.
Evet. Orada tiyatro yapmaya devam ediyor. Orada geçimini sağlayacak işlere giriyor. Ama Oksen'de biraz daha Türk kesimiyle daha yakın ilişkili olan bir çizgi var. Hatta 38'deki Hatay referandumunda Hatay'ın Türkiye'ye katılması yönünde oy kullanıyor. Bu konuda çevresinden de olumlu, yani Türk çevresinden de olumlu yaklaşımlar oluyor. Hatta Cumhuriyet Halk Partisi o zaman Oksen'e bir madalya bile veriyor. Yani böyle bir girişiminden dolayı. Oksen iki tane oğlu var. Oğulları arasında bu konuda fikir birliği yoktur. Birisi önce Beyrut'a gider. Ondan sonra o Türkiye'ye dahil olduğu zaman, İskenderun Türkiye topraklarına dahil olduğu zaman bir tanesi büyük oğlu Beyrut'a gider. Ondan sonra Mısır, şu anda da onun çocukları ve torunları Avustralya, Sidney'de. Öbür çocuğu İstanbul'a gelir. Küçük çocuğu İstanbul'a gelir. İstanbul'da hem dekorasyon işleri yaparken hem sonra babası da geldiğinde birlikte tiyatro yaparlar. Benim kayınvalidem olan Hanriye Şahinyan var. O en küçük kızı. O da sahneye çıkar İstanbul'da. Hatta tiyatronun yanında sinema yapar. Sinemada başrole kadar çıkar. 1950, 51, 52'li yıllarda hem müzikallerde rol alır, hem sinemada başrollerde oynar. Çok kimse belki bilmiyor ama ben tabii araştırınca başrol şeylerini buldum. Yani böyle bir aile ve şunu anlatmaya çalıştım. Nasıl Vahan'ın 4 tane çocuğu da tiyatro sahnesindeyse Oksen Şahinyan da çocukları ve karısı Kamelya Şahinyan, oraya onu da anlatmadım. O da sahnede bir yıldız. Yani böyle bir tiyatrocular ailesi bir yere kadar geliyor ve bu 100 yılı taşıyorlar bunlar bir şekilde. O bakımdan bu kitabın böyle bir güzel bir hem Osmanlı'da başlayan ve Cumhuriyet'e 1960'lara kadar gelen bir ekolü, bir taşıyıcılığı.
Bir monografiyle başladınız yazım serüvenine, Krikor Zohrab, sonrasında 24 Nisan. Şimdi bu sefer bir aile ekseniyle, Oksen'i belki de eksene alacak şekilde bir aile monografisi oldu ve her üçü de zamanın tanıklığı aynı zamanda. Çok değerli çalışmalar yapıyorsunuz. Bugün burada olduğunuz için özellikle teşekkür etmek istiyorum sevgili Nesim. Sağ olun. Programımızın sonuna geldik. Vaktimiz kaldı mı acaba müzikle çıkmaya sevgili Feryal'e bunu soralım. Ve müziğimizi anons edelim şimdi programımızı bitirmek için. Bu kez Vache Sarafyan'dan dinleyeceğiz. Nayat Sirov. 1966'da Yerevan'da dünyaya gelen Vahşi Sarafyan, 1990'da Devlet Konservatuvarı Kompozisyon Bölümünden mezun olmuş. 1990-96 arasında Kudüs'teki Ermeni Ruhban Okulu'nda müzik teorisi ve dini müzik dersleri vermiş. İtalya'da ve Amerika'da üniversitelerde konuk profesör olarak bulunmuş. 30'a yakın ülkede icra edilen eserleri arasında orkestra, oda müziği, koral çalışmaların yanı sıra bir opera ve bir de bale eseri bulunuyor. Dinleyeceğimiz eser Nerses Şenolhali'den bir şaragan. Üç keman için uyarlanmış, kayıt Eylül 2011'de Los Angeles'ta yapılan dünya premierinden yorumlayanlar Julian Sutre, Varti Manuelyan ve Moses Bogosyan dinliyoruz. Ve haftaya görüşmek üzere.
Agos Saati. Haftalık Agos gazetesinin penceresinden Türkiye ve dünya gündemi. Agos'un mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar. Radyo Agos. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.